Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 14. ayrım. O akşam Vasim'in söyledikleri beni ürkütmüştü. Ertesi sabah erkenden evden çıktım. Hemen karşı sokağımızdaki Türk elçiliğine gittim. Büyükelçi Abbas amcayı babamın görev yaptığı zamandan beri tanıyordum. Elçiliğin kapısından içeri girdim, koridorda yürümeye başladım. Abbas amca koridorun sonunda göründü. "Gel bakalım benim hayırsız kızım," diye yüksek sesle bağırdı. "Sen yaşıyor musun?" Hızlı adımlarla ona doğru yürüdüm. Abbas amcanın boynuna sarıldım. "Kusura bakmayın," dedim. "Anne olmanın sıkıntılarını yaşıyorum. Bütün gün çocukla uğraşıyorum." Elimden tuttu. "Gel bakalım," dedi. "Baban nasıl?" "Çok çok iyiler. Onlarla ancak telefonda görüşebiliyorum." "Burada bir sıkıntın var mı? Unutma ki sen bize emanetsin." "Allah'a şükür bir sıkıntım yok ama size haberlerim var." Abbas amca gözlerini bana dikti. "Ne haberi?" "Muhaberatlar," dedim heyecanlı heyecanlı. "Burada yaşayan Türkleri fişliyorlarmış." "Sana bunları kim söyledi?" dedi sakin sakin. Bir süre düşündüm. "Söyleyeceğim isim aramızda kalabilir mi?" "Tabii ki kızım, bana güvenebilirsin." "Kocam Vasim. Geçen hafta muhaberatlar onun iş yerine gitmişler. Ondan bize karşı casusluk yapmalarını istemişler." Abbas amca sinirlenmişti. "Aşağılık köpekler," dedi. "İstedikleri kadar çöplüğü eşelesinler, bir halt bulamazlar. Sen bizi merak etme kızım. Bizim elimiz de burada armut toplamıyor. Biz de gerekli istihbarat çalışmalarını yapıyoruz." O gün Abbas amcanın yanında yarım saat kaldım. Genelde havadan sudan konuşmuştuk. Sonra beni öptü, kapıya kadar yolcu etti. Elçiliğin kapısından dışarı çıkmak üzereydim ki Pınar ablayla karşılaştım. Pınar ablanın kocası Hüseyin, elçiliğin istihbarat elemanıydı. Aslında her Türk elçiliğinde bir istihbarat elemanı vardı. Ama güya hiç kimse o istihbaratçının kim olduğunu bilmezdi. Pınar abla boynuma sarıldı. "Sen çok hayırsız çıktın," dedi. Pınar abla 30 yaşlarında ve çocuksuzdu. Siyah saçlı ve koyu tenliydi. İnci gibi dişleri vardı. "Haklısın Pınar abla," dedim. "Ne söylesen haklısın. Kaç zamandır nerelerdesin? Elçiliğin düzenlemiş olduğu etkinliklere de pek katılmıyorsun. Sen iyi misin?" Gülümsedim. "Ne bileyim Pınar abla," dedim. "Şam'a geldim geleli hamileyim." Pınar abla güldü. "Yoksa," dedi, "evet, ikinci çocuğuma hamileyim." Koluma girdi. "Biraz zamanın var mı?" Kolumdaki saate baktım. "Var. Sana çay ısmarlayayım. Hem de biraz dertleşiriz." Pınar ablayla sokağa çıktık. 50 metre yürümemiştik ki aniden yolumuz kesildi. O anda heyecandan düşüp bayılacaktım. Yolumuzu kesen silahlı kadınlardan birisi Arapça bağırdı. Pınar ablayla birbirimize baktık. "Acaba bize mi bağırıyor?" dedi Pınar abla. Silahlı kadın sinirlenmişe benziyordu. "Çıkar," diye bağırdı. "Neyi çıkaracağız?" dedi Pınar abla. Kadın elinde tuttuğu otomatik silahı arkadaşına verdi. Pınar ablaya doğru yaklaştı. Pınar ablanın giydiği kalın çorabı eliyle çekiştirip paramparça etti. Bunu gören arkadaşları gülüşmeye başladılar. Pınar ablanın sinirleri bozulmuştu. Bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Bize bunu neden yapıyorsunuz?" diye yüksek sesle bağırdım. Kadınlardan biri burnumun dibine kadar sokuldu. "Bundan sonra sokağa çıktığınızda mini etek giyeceksiniz," dedi. "Kesinlikle kapalı kıyafetler giymeyeceksiniz." Eli silahlı kadınlara baktım. Sanki her biri defileden fırlamıştı. O sırada elçilikten bir görevli koşarak yanımıza geldi. "Onları rahat bırakın," dedi sinirli sinirli. "Onların bu ülkede dokunulmazlıkları var." Kadınlar geriye doğru çekildiler. 5 kadın geldikleri gibi arabalarına binerek toz oldular. "Onlar kimdi?" diye sordum sinirli sinirli. "Türk elçiliğinde çalışan adam Arap'tı. Onlar Paraşütçü Kızlar Birliği'nden," diye yanıtladı. "Ne birliği?" dedim şaşkınlıkla. "Paraşütçü Kızlar Birliği. Bu kadın askerler Rifat al-Assad'ın ordusunun kadın kolu." Sinirimden gülmeye başladım. Böyle askerleri de hayatımda ilk kez görüyorum. Bunlar nasıl askerler? Bu kış gününde bile açık saçık kıyafetlerle dolaşıyorlar. Bunların üniformaları yok mu? Adam bana bakıp gülümsedi. Biliyorsunuz, Rıfat al-Assad bir Nusayri. Biliyorum dedim. O, İslam dinine karşı biri. Örtünen kadınları silah zoruyla açmaya çalışıyor. Acı acı güldüm. Belli dedim. Assadlar bir tek örtünenlere değil, kalın çorap giyenlere de karşılar. Ne yapalım? Biz de bundan sonra mini etek giyip tül çorapları bacaklarımıza geçiririz. Ben artık işime geri döneyim dedi adam. Pınar ablaya baktım. Sen iyi misin? Hala şoktayım dedi. Elim ayağım tutmuyor. Çarşafa girmek istemeyen kadınların baskıya maruz kaldığını biliyordum da, çarşafa girmiş kadınların açılmaları için baskıya maruz kaldığına ilk kez şahit oluyorum. Bir yaşıma daha girdim. Demek ki dedim gülümseyerek, en azından bu konuda bir eşitlik sağlanmış. İran ve benzeri ülkelerde kadınlar zorla çarşafın içine sokulurken, Suriye'de de çarşafa giren kadınlara silah zoruyla başları açtırılıyor. İlahi adalet bu olsa gerek. Vallahi bu kış günü bacağım üşüdü dedi Pınar abla gülerek. Haydi şu dükkanlardan birine girelim de kendimize seksi çoraplar alalım. İkimiz de aynı anda kahkahayı bastık. Kol kola girdik. Çorap satan bir dükkan aramaya başladık. Yaklaşık yarım saat sonra bir pastaneye oturduk. Dışarıdaki soğuk hava insanın içine işleyen cinslendi. Çaylarımızı söyledik. Anlat abla dedim. Şam'da neler yapıyorsun? Pınar ablanın gözleri buğulandı. Birisiyle dertleşmeye çok ihtiyacım vardı dedi. Burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Elimi elinin üstüne koydum. İstersen bana açılabilirsin. Hüseyin'le sürekli kavga ediyoruz. Neden abla? Bir çocuğumuzun olmasını çok istiyor ama ona ne yazık ki bir çocuk doğuramıyorum. Doktora gittiniz mi? Gittik ama doktorların söyledikleri hep yalan yanlış şeyler. Sonuç ortada. Sakın umutsuzluğa düşme abla. Düştüm bile dedi ağlarken. Ne olursun ağlama. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Firuze? Bu sıkıntılar sanki bana yetmezmiş gibi başka sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Ne gibi sıkıntılar? Hüseyin'in burada bir dostu var. Emin misin dedim şaşkınlıkla. Eminim. Sen kadını gördün mü? Hayır. Henüz neyin nesi, kimin fesi olduğunu bilmiyorum. Hay Allah dedim iç çekerek. Bu konuda ne yapabiliriz? Gelecek hafta Türkiye'ye tatile gidiyorum. Orada bir karar vereceğim. Belki de bir daha buraya dönmem. Saçmalama abla. Hemen boşanmak olur mu? Eliyle gözyaşlarını sildi. Belki de en doğrusu bu Firuze. Hüseyin baba olmak istiyor. Ben de onun bu isteğini karşılayamıyorum. Zorla güzellik olmaz ya. Çocuk şart mı abla? Sevgiyle her şey aşılır. Yanlış düşünüyorsun Firuze. Bir ailenin temeli çocuklardır. İşin garip tarafı çocuk isteyen bir tek Hüseyin değil. Ben de yana yakıla bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Pınar ablanın sözleri yüreğimi dağladı. Karşımda durmuş hıçkırarak ağlıyordu. Yeter. Ağlama artık abla dedim. Kendini yiyip bitirme. Daha önünde duran çayı bile içmemişti. Haydi kalkalım dedi yaşlarını silerken. Kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Hesabı ödedim, dışarı çıktık. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Elinde tuttuğu şemsiyesini bana uzattı. Al bu şemsiyeyi dedi, ıslanma. Olmaz abla. Şemsiyeni bana verirsen bu sefer de sen ıslanacaksın. Al dedi sinirli sinirli, hamilesin. Böyle havalarda senin kendine dikkat etmen gerekiyor. Korkma, bana hiçbir şey olmaz. En fazla bir hafta soğuk algınlığından yatarım, sonra da ayağa kalkarım. Şemsiyeyi elime sıkıştırdı, boynuma sarıldı, hakkını helal et dedi ağlarken. Belki birbirimizle bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkımı helal ediyorum dedim çatallaşan sesimle. Sen de hakkını helal et abla. Yanağımdan öptü, sonra da arkasını dönüp yanımdan hızlıca uzaklaştı. Bir süre arkasından öylece baka kaldım. Boynu bükük bir şekilde evlerinin yolunu çoktan tutmuştu bile. Taşınma. İrade olan yerde elbet bir çare de olurmuş. Ben irademi kaybettiğim için bir çare yolda bulamadım. Vasime daha fazla direnemedim. Kayınvalidem Afaf'ın evine taşınmak zorunda kaldım. O eve taşındığım günden beri de yalnızlık duygusu soluk almamı engelledi. Tuhaf olan ne biliyor musun? Kim siyah gözlerini yerden kaldırıp bana baktı. Vasim'in annesinin oturduğu ev oldukça genişçeydi. Kocaman ev soğuk taşlarla döşenmişti. Tıpkı ruhsuz bir kalbin soğuması, donması gibi. O günden sonra ruhum ne bedenimin sıcaklığını hissedebildi, ne de bedenim ruhsuz parmaklarımı kımıldatabildi. Kim gözyaşlarımı çoktan fark etmişti. Ağlama dedi boğuk bir sesle. Şunu bilmiş ol ki beden kadife bir elbiseye benzer. O kadife elbiseli bedene el değdikçe ruh kendisini bulur. Beden kanlanıp canlanır. Ama gel gör ki erkekler bu kadife elbiseli bedeni okşayacaklarına gidip bu elbiseyi giyen başka bedenleri ararlar. O bedeni okşarlar. Bu beden anneleri de olabilir, sevgilileri de. Gözyaşlarımı sildim, haklısın dedim. Bozulanlar, değişenler, bedene ait olan duygularımız, huylarımızdır. Değişim yaşandığı yer bedendir. Ölümsüz olan ruh ise hiç değişmez, başka bir şeye dönüşmez. Çünkü o ruh başka bir yere aittir. Ne yazık ki Vasim'in genç bedeni erken değişmeye başlamıştı. Nereden bilebilirdim ki aklını yitireceğini? Kim duraksadı? Aklını mı yitirdi? Dedi şaşkınlıkla. Evet, o da hemcinsleri gibi delirdi. Seni anlamıyorum. O zaman anlatayım dedim ve kaldığım yerden hikayeme şöyle devam ettim. Akşamın erken saatlerinde kapının zili açıldı. Vasim soluk soluğa içeri girdi. Hayrola dedim, bu ne telaş? Arkasını bana döndü, içeriye girin diye bağırdı. Açık olan kapıdan 3 tane kötü giyimli adam girdi. Ellerinde büyükçe boş karton kutular vardı. Neler oluyor Vasim diye sert çıkıştım. Vasim yüzüme bile bakmadan taşınıyoruz dedi bir çırpıda. Elim kolum bağlanmıştı. Nereye diye sordum şaşkınlıkla. Nereye olacak canım? Anneme. O anda haykırmak geliyordu içimden. Ama yapamadım. Mantıklı olabilmesi için onunla sakince konuşmaktan başka çarem yoktu. Bu kış gününde mi diye sordum. Bari baharı bekleseydik. Vasim sözlerime aldırış bile etmiyordu. Kırılacak eşyaları kutulara dikkatlice yerleştirin dedi adamlara. Sen beni dinliyor musun dedim sinirli sinirli. Kolumdan tuttu, beni boş odalardan birine sürükledi. Sen kim oluyorsun dedi ağzından ateşler saçarak. Bugün yaptığın hiç de doğru bir şey değildi. Sana güvenemeyecek miyim ben? O anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Ne yaptım ki diye sordum telaşlı telaşlı. Ne mi yaptın? Bugün sizinkilere koşup beni ele verdin. Bu kötülüğü kocana nasıl yaparsın? Adeta donup kaldım. Sana nasıl kötülük yapabilirim? Sen benim kocam, çocuğumun babasısın. Senin tek bir kılına bile zarar gelmesini hiç ister miyim ben? Görünüşe bakılırsa istemişsin. Başımı büyük bir belaya sokabilirdin. Suda eriyen buz parçası gibi çözüldüm. Sen nasıl öğrendin diye sordum ağlamaklı sesimle. Çocukluk arkadaşım söyledi. Çocukluk arkadaşın mı? Evet. O an Vasim'e her nedense içimden inanmak gelmiyordu. Bana yalan da söylüyor olabilirdi. Ona inanmadığımı çoktan sezmişti. Yoksa bana inanmıyor musun diye sordu. Ağzımı açmadım, hiçbir şey söylemedim. Bak dedi, bugünlerde Suriye'nin her tarafı muhaberat kaynıyor. Çocukluk arkadaşım bu muhaberatlardan sadece bir tanesi. sizin elçilikte görev yapan salak istihbaratçıdan öğrenmiş. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bizim Türk elçiliğinde istihbaratçı olmaz diye yalan söyledim. Vasim acı acı güldü. Sen onu benim külahıma anlat. Doğru söylüyorum. Vasim'in sinirden attığı kahkaha kulaklarımı tırmaladı. Gözlerine baktığımda anlamsız bir gurur gördüm. Ben her şeyi biliyorum dedi böbürlenerek. Adamın adı Hüseyin. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Hüseyin mi diye kekeledim. Hüseyin ya. Hüseyin abi olamaz. O sadece bir elçilik görevlisi. Sen öyle san. O adamdan bırak istihbaratçıyı. Bir cacık bile olmaz. Neden dedim mağdur bir ses tonuyla. Neden olacak canım dedi kahkaha patlatırken. Bu salak adam Suriye istihbarat servisinde çalışan çocukluk arkadaşıma kör kütük aşık olmuş. Duyduğum sözler karşısında beynimden vurulmuşa döndüm. Bir an için Pınar ablayı düşündüm. Yalan söylüyorsun dedim haykırarak. O evli. Vasim'in yüzü gerildi. O şerefsiz belki evli olabilir ama burada bir ilişkisi var. Karısı ona çocuk doğuramıyormuş. Vasim'in söylediklerine artık inanmaya başlamıştım. Pekala dedim kararlı bir ses tonuyla. Doğru söylediğini bir an için kabul edelim. Peki o kadın Hüseyin ağabeye gerçekten aşık mı? Vasim acı acı güldü. Sen hangi aşıktan bahsediyorsun diye sordu. Kız arkadaşım o salaktan bir takım bilgiler alıyor. O da arkadaşımın çıplak koynunda bülbül gibi şakıyor. Pınar ablaya içten içe üzüldüm. Vasim'e karşı yenilgimi kabul etmiştim artık. Kötü bir niyetim yoktu canım dedim. Galiba milliyetçilik duygumla hareket ettim. Senden özür dilerim. Vasim'in siniri geçmişti. Bak aşkım dedi elimden tutarak. Bu işlerin şakaya gelir tarafı yok. Eğer o istihbarat elemanı benim tanıdığım biri değil de başka biri olsaydı şu anda hapisteydim. Beni bu seferlik üstlerine rapor etmedi ama sözlü olarak uyardı. Ne olur Piroze, sana yalvarıyorum. Bu tür işlere kalkışıp beni de kendini de ateşe atma. Ailemizi düşün. Milliyetçilik yapmak sana mı kalmış? Kolum kanadım kırılmıştı. Pazarlık gücüm hiç kalmamıştı. Boynumu sessizce aşağı eğdim. Eve doluşan adamların çalışmalarını seyrettim. Bir süre öylece baka kaldım. Yuvamızı dağıtmanın acısıyla haykırmak istiyordum ama kendi acımı düşünecek durumda değildim. O anda Pınar ablayı düşünüp durdum. Birkaç damla gözyaşımı oracıkta onun için akıttım. Ertesi gün erkenden apartmanın önüne bir kamyon yanaştı. Vasim'in yüzünde telaşlı bir ifade vardı. Artık gidiyoruz dedi. Kapı aralıktı. Birkaç adam içeri girdi. Bir önceki gün paketlenen kutuları hiç zaman kaybetmeden nakliye kamyonuna taşımaya başladılar. O günü hiç unutamam. 1982 yılı Ocak ayının ortalarıydı. Adamlar kutuları taşırken Vasim yanıma sokulup kısık bir sesle "Seninle konuşmamız gerekiyor." dedi. Mutfağa geçtim. Yine ne oldu? Marie bizimle gelmiyor. Bir anda gözlerimden yaşlar taştı. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Marie bizimle neden gelmiyor? Ben onsuz ne yaparım? Annem böyle istiyor. Annemin evinde bir çalışan var. İkinci bir kadına gerek olmadığını söyledi. Şaşkındım. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Kendimi toparlamaya çalıştım. Marie çocuk bakımından anlıyor dedim. Herkesin eline çocuk verilmez ki, bunu sen de biliyorsun. Kendime özel bir şoför tuttum dedi. Bugünlerde harcamaları biraz kısıyorum. Babamdan sonra işler eskisi gibi değil. İşleri yoluna koyana kadar idare et. İçim sızladı. Demek öyle dedim sinirli sinirli. Sen o özel şoförlerle gezeceksin diye ben evde perişan mı olacağım? Sakın annen bu işin bahanesi olmasın. Saçmalama. Şoförün sana da yardımı dokunur. Bana evde bir kadın lazım dedim ağlarken. Ben dışarıdaki şoförü ne yapayım? Bu konu burada kapanmıştır dedi ve kestirip atarak Marie bizimle gelmiyor. Birden içime bir acı çöktü. Vasim'in arkasından dışarı çıktım. Marie karşımda duruyor, bana bakıyordu. Yüzünde üzüntülü bir ifade vardı. Kucağında Amir'i tutuyordu. Amir bağrına bastı, yanaklarından öptü. Ne yapalım dedi hüngür hüngür ağlarken. Marie'ye sarıldım, sakın ağlama dedim. Ben de çok üzgünüm. Elleri titriyordu. Amir'i bana doğru uzattı. Ben de valizimi alayım dedi. Bu kış günü kendime yeni bir iş ve başımı sokacak bir yer bulmam gerekiyor. Marie'ye sarıldım, hüngür hüngür ağlamaya başladım. Siz çok iyi bir insansınız dedi. Hemen bir iş bulabilecek misin? Sana bir iş bulması için Vasim'le konuşmamı ister misin? Gözleri çakmak taşı gibi yandı. Asla dedi kararlı bir ses tonuyla. Beyefendiden asla bir şey istemem. Boşuna zahmet etmeyin. 14. ayrımın sonu. Sayfa 177. Devamı 15. ayrımda.